Ayrım 5.
Bir gün dersini bitirdiğinde öğrencilerinden biri yaklaşır. "Hocam, verdiğiniz ispatlar çok güzel ama pratikte bunlar neye yarar?" diye sorduğunda Öklit kapıda bekleyen kölesini çağırır. "Bu delikanlıya 5-10 kuruş ver, vaktinin boşa gitmediğini görsün," demekle yetinir. Öklit haklı olarak geometrinin babası diye bilinir ama geometri onunla başlamış değildir. Tarihçi Herodotus, M.Ö. 500, geometrinin başlangıcını Nil Vadisi'nde yıllık su taşmalarından sonra arazi sınırlarını belirlemekle görevli kadastrocuların çalışmalarında bulmuştu. Geometri, yer ve ölçme anlamına gelen geo ve metrein sözcüklerinden oluşan bir terimdir. Mısır'ın yanı sıra Babil, Hint ve Çin gibi eski uygarlıklarda da gelişen geometri, o dönemlerde büyük ölçüde el yordamı, ölçme, analoji ve sezgiye dayanan bir yığın işlem ve bulgudan ibaret çalışmalardı. Üstelik ortaya konan bilgiler çoğunlukla kesin olmaktan uzak, tahmin çerçevesinde kalan sonuçlardı. Örneğin Babilliler dairenin çemberini çapının 3 katı olarak biliyorlardı. Bu öylesine yerleşik bir bilgiydi ki pi'nin değerinin 3 değil 22/7 olarak ileri sürenlere bir tür şarlatan gözüyle bakıyorlardı. Mısırlılar bu konuda daha duyarlıydılar. Milattan önce 1800 yıllarına ait Rint papirüslerinde onların pi'yi yaklaşık 3.1604 olarak belirledikleri görülmektedir. Ama Mısırlıların bile her zaman doğru sonuçlar ortaya koyduğu söylenemez. Nitekim kesik kare piramidin oylumunu yani hacmini hesaplamada doğru formülü bulan Mısırlılar, dikdörtgen için doğru olan bir alan formülünün tüm dörtgenler için geçerli olduğunu sanıyorlardı. Aritmatik ve cebir alanında Babilliler Mısırlılardan daha ilerideydiler. Geometride de önemli buluşları vardı. Örneğin Pisagor teoremi dediğimiz bir dik açılı üçgende dik kenarlarla hipotenüs arasındaki bağıntıya ilişkin önerme, bir dik üçgenin dik kenar karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir buluşlarından biriydi. Ne var ki doğru da olsa bu bilgiler ampirik nitelikteydi. Mantıksal ispat aşamasına geçilememişti henüz. Egeli filozof Thales'in M.Ö. 624-546 geometrik önermelerin dedüktif yöntemle ispatı gereğini ısrarla vurguladığı, bu yolda ilk adımları attığı bilinmektedir. Mısır gezisinde tanıştığı geometriyi dağınıklıktan kurtarıp tutarlı, sağlam bir temele oturtmak istiyordu. İspatladığı önermeler arasında İkizkenar üçgenlerde taban açılarının eşitliği, kesişen iki doğrunun oluşturduğu karşıt açıların birbirine eşitliği gibi ilişkiler vardı. Klasik çağın yedi bilgesinden biri olan Thales'in açtığı bu yolda, Pisagor ve onu izleyenlerin elinde matematik büyük ilerlemeler kaydetti. Sonuçta elementlerde işlenildiği gibi oldukça soyut mantıksal bir dizgeye ulaştı. Pisagor, matematikçiliğinin yanı sıra sayı mistisizmini içeren gizliliğe bağlı bir tarikatın önderiydi. Buna göre sayısallık evrensel uyum ve düzenin asal niteliğiydi. Ruhun yücelip tanrısal kata erişmesi ancak müzik ve matematikle olasıydı. Buluş ve ispatlarıyla matematiğe önemli katkılar yapan Pisagorasçılar sonunda inançlarıyla ters düşen bir buluşla açmaza düştüler. Bu buluş karenin kenarı ile köşegenin ölçüştürülemeyeceğine ilişkindi. Kök 2 gibi bayağı kesir şeklinde yazılamayan sayılar onların gözünde gizli tutulması gereken bir skandaldı. Rasyonel olmayan sayılarla temsile el veren büyüklükler nasıl olabilirdi? Pisagorasçıların tüm çabalarına karşın üstesinden gelemedikleri bu sıkıntıyı daha sonra tanınmış bilgin Ödoksus oluşturduğu İrrasyonel büyüklükler içinde geçerli olan orantılar kuramıyla giderir. Öklit, Pisagoras geleneğine bağlı bir ortamda yetişmişti. Platon gibi onun içinde önemli olan soyut düşünceler, düşünceler arasındaki mantıksal bağlantılardı. Duyumlarımızla içine düştüğümüz yanlışlıklardan, ancak matematiğin sağladığı evrensel ilkeler ve salt ussal yöntemlerle kurtulabilirdik. Kaleme aldığı elementler kendisini önceleyen Tales, Pisagoras, Ödoksus gibi bilgin matematikçilerin çalışmaları üstüne kurulmuştu. Geometri bir önermeler koleksiyonu olmaktan çıkmış, sıkı mantıksal çıkarım ve bağlantılara dayanan bir dizgeye dönüşmüştü. Artık önermelerin doğruluk değeri gözlem veya ölçme verileriyle değil, ussal ölçütlerle denetlenmekteydi. Bu yaklaşımda pratik kaygılar ve uygulamalar arka plana itilmişti. Kuşkusuz bu, Öklit geometrisinin pratik problem çözümüne el vermediği demek değildi. Tam tersine, değişik mühendislik alanlarında pek çok problemin bu geometrinin yöntemiyle çözümlendiği ama elementlerin eğreti olarak değindiği bazı örnekler dışında uygulamalara yer vermediği de bilinmektedir. Öklid'in pratik kaygılardan uzak olan bu tutumunun matematik dünyasındaki izleri bugün de rastladığımız bir geleneğe dönüşmüştür. Gerçekten özellikle seçkin matematikçilerin gözünde matematik şu ya da bu işe yaradığı için değil, yalın gerçeğe yönelik, sanat gibi güzelliği ve değeri kendi içinde soyut bir düşün uğraşı olduğu için önemlidir. Matematiğin tümüyle ussal bir etkinlik olduğu doğru değildir. Buluş bağlamında tüm diğer bilimler gibi matematik de sınama yanılma, tahmin, sezgi, içe doğuş türünden öğeler içermektedir. Yeni bir bağıntıyı sezinleme, değişik bir kavram veya yöntemi ortaya koyma, temelde mantıksal olmaktan çok psikolojik bir olaydır. Matematiğin ussallığı doğrulama bağlamında belirgindir. Teoremlerin ispatı büyük ölçüde kuralları belli ussal bir işlemdir ama sorulabilir. Öklit neden geometrinin ölçme sonuçlarıyla doğrulanmış önermeleriyle yetinmemiş, bunları ispatlayarak mantıksal bir dizgede toplama yoluna gitmiştir? Öklid'i bu girişiminde güdümleyen motiflerin ne olduğunu söylemeye olanak yoktur. Ancak Helenistik çağın düşün ortamı göz önüne alındığında başlıca dört noktanın öngörüldüğü söylenebilir. 1. İşlenen konuda çoğu kez belirsiz kalan anlam ve ilişkilere açıklık getirmek. 2. İspatta başvurulan öncülleri yani varsayım, aksiyon veya postulatları ve çıkarım kurallarını belirtik kılmak. 3. Ulaşılan sonuçların doğruluğuna mantıksal geçerlik kazandırmak. Başka bir deyişle, teoremlerin öncüllere görecel zorunluluğunu, yani öncülleri doğru kabul ettiğimizde teoremi yanlış sayamayacağımızı göstermek. 4. Geometriyi ampirik genellemeler düzeyini aşan, soyut, simgesel bir dizge düzeyine çıkarmak. Bir örnekle açıklayalım. Mısırlılar ile Babilliler, kenarları 3, 4, 5 birim uzunluğunda olan bir üçgenin dik üçgen olduğunu deneysel olarak biliyorlardı. Ama bu ilişkinin 3, 4, 5 uzunluklarına özgü olmadığını, başka uzunluklar içinde geçerli olabileceğini gösteren veriler ortaya çıkıncaya dek kestirmeleri güçtü. Buna ihtiyaçları da yoktu. Öyle kuramsal bir açılma için pratik kaygılar ötesinde, salt entelektüel motifli bir arayış içinde olmak gerekir. Nitekim Egeli bilginler, somut örnekler üzerinde ölçmeye dayanan belirlemeler yerine, bilinen ve bilinmeyen tüm örnekler için geçerli soyut genellemeler arayışındaydılar. Onlar, kenar uzunlukları A, B, C diye belirlenen üçgeni ele almakta, üçgenin ancak A kare artı B kare eşittir C kare, eşitliği gerçekleştiğinde dik üçgen olabileceği genellemesine gitmektedirler. Öklit, oluşturduğu dizgede bir takım tanımlamaların yanı sıra 5'i aksiyom dediği genel ilkeden, 5'i de postulat dediği geometriye özgü ilkeden oluşan 10 öncüle yer vermiştir. Öncüller, teoremlerin tersine ispatlanmaksızın doğru sayılan önermelerdir. Dizge, tüm yetkin görünümüne karşın aslında çeşitli yönlerden bir takım yetersizlikler içermekteydi. Bir kez verilen tanımların bir bölümü özellikle nokta, doğru gibi ilkel terimlere ilişkin tanımlar gereksizdi. Sonra daha önemlisi belirlenen öncüller dışında bazı varsayımların belki de farkında olmaksızın kullanılmış olması dizgenin tutarlılığı açısından önemli bir kusurdu. Ne var ki matematiksel yöntemin oluşma içinde olduğu başlangıç döneminde bir bakıma kaçınılmaz olan bu tür yetersizlikler giderilemeyecek şeyler değildi. Nitekim 18. yüzyılda başlayan eleştirel çalışmaların dizgeye daha açık ve tutarlı bir bütünlük sağladığı söylenebilir. Üstelik dizgenin irdelenmesi beklenmedik bir gelişmeye de yol açmıştır. Öncüllerde bazı değişikliklerle yeni geometrilerin ortaya konması. Öklit dışı diye bilinen bu geometriler sağduyumuza aykırı da düşseler kendi içinde tutarlı birer dizgedir. Öklit geometrisi artık var olan tek geometri değildir. Öyle de olsa Öklid'in düşünce tarihinde tuttuğu yerin değiştiği söylenemez. Çağımızın seçkin filozofu Bertrand Russell'ın şu sözlerinde Öklid'in özü bir değerlendirmesini bulmaktayız. Elementlere bugüne değin yazılmış en büyük kitap gözüyle bakılsa yeridir. Bu kitap gerçekten Grek zekasının en yetkin anıtlarından biridir. Kitabın Greklere özgü kimi yetersizlikleri yok değildir kuşkusuz. Dayandığı yöntem salt dedüktif niteliktedir. Üstelik öncüllerini oluşturan varsayımları yoklama olanağı yoktur. Bunlar kuşku götürmez apaçık doğrular olarak konmuştur. Oysa 19. yüzyılda ortaya çıkan Öklit dışı geometriler bunların hiç değilse bir bölümünün yanlış olabileceğini, bunun da ancak gözleme başvurularak belirlenebileceğini göstermiştir. Gene genel relativite kuramında Öklit geometrisini değil, Riemann geometrisini kullanan Einstein'ın elementlere ilişkin yargısı son derece çarpıcıdır. Gençliğinde bu kitabın büyüsüne kapılmamış bir kimse, kuramsal bilimde önemli bir atılım yapabileceği hayaline boşuna kapılmasın.
Eratosthenes, M.Ö. 273-192. Bilim tarihinde Helenistik dönem, M.Ö. 300, M.S. 100, özellikle ilk aşamasında bilimsel yöntemin gerçek anlamda işlerlik kazandığı yaratıcı bir ortamdır. Daha önceki bilimsel çalışmalar ya Mısır ve Mezopotamya'da olduğu gibi daha çok pratik amaçlara yönelik gözlem ve ölçme düzeyinde kalan bir etkinlikti ya da Antik Grek döneminde olduğu gibi gözlemden çok kuramsal düşünmeye ağırlık veren varlığın doğasını anlamaya yönelik metafiziksel türden bir uğraştı. Thales'ten Aristoteles'e uzanan 300 yıllık düşünsel arayışın başlıca hedefi gerçekliğin asal niteliğini belirlemekti. Grek düşünürleri arasında olgusal araştırmaya belki de en yatkın olan Aristoteles bile temelde kimi metafiziksel ilkelere dayanan bütüncül bir açıklama arayışı içindeydi. Ussal düşünme ile gözlemsel verilerin etkileşimini içeren bilimsel yöntemin ilk yetkin örneğini Helenistik dönemin başta Arşimet olmak üzere sayılı seçkin bilginlerinin çalışmalarında bulmaktayız. Arşimet bundan önceki yazıda ayrıntılı olarak belirttiğimiz gibi buluşlarıyla klasik çağın bilimde en büyük öncüsüdür. Çağdaşı Aristarkus, Kopernik'ten 1700 yıl önce güneş merkezli sistem hipotezini ilk ortaya süren büyük bir astronomdu. Onun öngördüğü sistem çerçevesinde güneş ile yıldızların gökyüzünde sabit konumlarda olduğu, arzın ise güneş çevresinde çembersel bir yörünge çizerek devindiği, dahası kendi ekseni çevresinde de günlük dönüş içinde olduğu türünden dönemin yerleşik anlayışına ters düşen savlar ortaya koymuştu. Ayrıca yazdığı bir kitapta güneş ile ayın oylumlarını, dünyadan uzaklıklarını hesaplamaya, ulaştığı sonuçları geometri yöntemiyle ispatlamaya çalıştığı görülmektedir. Eratosthenes'e gelince bu çok yönlü bilgin için hiç kuşkusuz dönemin Arşimet'ten sonra en büyük öncüsü diyebiliriz. Geniş bilgisi pek çok konularda yazdığı kitaplarıyla daha yaşam döneminde ün kazanan Eratosthenes İskenderiye Büyük Kütüphanesi'nin yöneticisiydi. Arzın küresel olduğunu ileri süren Güneş'in dünyadan uzaklığını 92 milyon mil olarak hesaplayan, doğrusu 93 milyon mildir. Eratosthenes özellikle coğrafya alanındaki çalışmalarıyla tanınmaktaydı. Ama onu bilim tarihinde unutulmazlar arasına sokan asıl başarısı, arzın çevrel çemberinin uzunluğunu belirleme çalışmasıdır. Deniz ve kara ulaşımının birkaç bin millik açılmayla sınırlı kaldığı bir dönemde, arzın büyüklüğünü belirleme kolayca ulaşılabilecek bir başarı değildi. Daha önce bu yönde uğraş veren pek çok kimse olmuştu. Ama hiçbiri Eratosthenes'in ulaştığı sonuç ölçüsünde gerçeğe yakın bir sonuç ortaya koyamamıştı. Asıl amacı güneş ile ayın boyutlarını belirlemek, dünyadan uzaklıklarını saptamaktı. Ama bunun için öncelikle arzın büyüklüğünü hesaplaması gerekiyordu. Elde yararlanabileceği hiçbir optik araç yoktu. Güç kaynağını uyguladığı yöntem sağlıyordu. Basit bir orantıya dayanan yöntemin kullanımı bazı varsayım, gözlemsel bilgi ve geometrik kurallar gerektiriyordu. Örneğin arzın küreselliği daire çemberinin 360 derece olduğu, güneş ışınlarının yeryüzüne paralel düştüğü ve benzeri. Bilindiği gibi yer yüzeyi düz değil, eğmeçlidir. Bu nedenle gün ortasında güneş değişik enlemlerde bulunan kişilere ufuktan değişik yüksekliklerde görünür. Bu gözlemi dikkate alan Eratosthenes yaklaşık aynı boylam üzerine düşen iki yer seçer. Bunlardan biri Siene, bugünkü Asvan Barajı'na yakın küçük bir kasaba, diğeri dönemin ünlü bilim merkezi İskenderiye kentiydi. Siene'de yaz ortasında güneş öğle vakti tam tepede bir konumdadır. Öyle ki dik duran bir direk gölge düşüremediği gibi derin bir kuyu dibinden bakıldığında güneş görülür. İskenderiye'de ise durum değişiktir. Siene'nin yaklaşık 514 mil kuzeyinde bulunan bu kente güneş ışınları hiçbir zaman dik düşmez. Eratosthenes bu verilere dayanarak aşağıdaki şekilde gösterildiği üzere İskenderiye'de güneş ışınlarının arzın merkezine dik inen bir doğru üzerinde oluşturduğu açıyı, şekilde A ile gösterilen açıyı ölçer. Adı geçen iki yerin arzın merkezinde oluşturdukları açıya eşit olan ve iki yer arasındaki mesafeyi temsil eden bu açı yaklaşık 7,5 derecedir. Her daire çemberi gibi yer kürenin çevrel çemberinin de 360 derece olduğunu varsayan Eratosthenes, basit bir orantı işlemiyle bu çemberin 24.670 mil olduğunu, doğrusu 24.870 mildir hesaplar. Bu kadarla kalmaz, 60 millik bir hatayla arzın çapını da belirler. Teknolojinin henüz bazı basit el araçlarının ötesine geçmediği bir dönemde bu türden sonuçlara ulaşma gerçekten olağanüstü bir zeka ve imgelem gücü demekti. Eratosthenes'in azımsanamayacak bir başarısı da o zaman bilinen dünyanın haritasını çıkarmasıyla. Harita İngiliz adaları dahil Avrupa, Afrika ve Asya ana karalarını kapsıyordu. Küresel bir yüzeyi düz kağıt üzerine göstermek kolay bir iş değildi. Tıpkı bir portakal kabuğunu masa üzerine dümdüz yerleştirmek gibi. Eratosthenes enlem paralelleriyle boylam meridyenlerini kullanarak oldukça duyarlı ve güvenilir bir projeksiyonla güçlüğün üstesinden gelmişti. Yaptığı harita yüzyıllarca denizcilikte ve başka alanlarda kullanılır. Eratosthenes geliştirdiği bir yöntemle güneşin öğle vaktindeki yüksekliğine bakarak herhangi bir yerin enlemini hesaplayabiliyordu. Boylamın hesaplanması aradan 2000 yıllık bir sürenin geçmesini beklemiştir. Onun ilginç bir savı da fiziksel coğrafya ile ilgilidir. Hint ve Atlas okyanuslarındaki gelgit devinimleri arasındaki yakın benzerliği göz önüne alarak iki okyanusun aslında birleşik olduğunu, üç ana karanın Avrupa, Asya ve Afrika da bir ada oluşturduğunu ileri sürer. Dahası kimi kaynaklara göre Eratosthenes daha ileri giderek Atlantik ötesi yeni bir ana karanın varlığından bile söz etmiştir. Ona göre okyanusun öte yakasında bilinen dünyayı dengeleyen bir başka dünyanın varlığı büyük bir olasılıktı. Roma yönetiminde zamanla İskenderiye'deki parlak bilim meşalesi sönmeye yüz tutar. O dönemin bilim öncülerinin son temsilcisi Heron'un matematik, fizik ve teknolojideki başarılarını kendisinden 300 yıl önce yaşamış Eratosthenes'e borçlu olduğunu söylemiş olması büyük bilginin bilim dünyasındaki kalıcı etkisini yansıtmaktadır. Eratosthenes 81 yaşında öldüğünde en küçük bir mal varlığı yoktu. Ama bıraktığı dünya, doğduğundaki dünyadan bilgi birikimi ve araştırma yöntemi bakımından çok daha zengindi. Leonardo da Vinci 1452-1519. Eşsiz ressam, seçkin yontucu ve filozof, yaşadığı dönemin en büyük mucit ve deneyici bilim adamı. İşte insanlığı, sanata, bilgiye ve doğaya açan Rönesans'ın simgesi Leonardo da Vinci. Mona Lisa ve Son Yemek tablolarının yaratıcısı Leonardo'nun sanat dünyasındaki yüce konumu hemen herkesçe bilinen bir gerçek. Ama bilim adamlığı kimliği için aynı şey söylenemez. Bir kez yüzyılımıza gelinceye dek bu kimlik sanatçı kişiliğinin gölgesinde ya gözden kaçmış ya da önemsenmediği için unutulmuştur. Sonra bu unutulmuşlukla Leonardo'nun kendi sıra dışı tutumunun da payı vardır. Bilimsel çalışmalarını yayımlamaktan özenle kaçındığı gibi tuttuğu notları düpedüz okumaya el vermeyen kendine özgü bir yöntemle kaleme almıştı. 400 yıl mahzende kalan, çizimleriyle birlikte yaklaşık 5000 sayfa tutan bu notlar sağdan sola doğru yazıldığı için ancak aynada yansıtılarak okunabilmiştir.